Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında biliyorsunuz bir parça yaşadığımız hafta sonunu değerlendirip onun üzerinden zor bir haftaya başladığımızı konuştuk ve özellikle hani ekonomi alanındaki gelişmelerin bu hafta siyasetten çok etkileneceğini, bunun için güven konusunun ısrarla vurgulanması gerektiğini söyleyerek şunu anlatmaya çalıştım. Ya artık ortak akla ihtiyaç var demiyorum. Ortak akıl bir zaruriyet. Ve bu zorunluluk her şeyin ötesinde, hayatımızın her anlamında önümüze geçmiş durumda. Bugün Türkiye'yi yönetenler için, muhalefet edenler için, Twitter başında duyar kasanlar için, herkes için geçerli olan şey. Bir tek akıldan kendini soyutlamışlar için geçerli değil. Onlar hala, birazdan göstereceğim size, gazete köşelerinden hamaset kusmaya devam ediyorlar. Bu ezanlar dinmeyecek, bunun bayrağı indiremeyeceksiniz falan gibi abuk sabuk şeyler anlatıyorlar. Sanki insanlar bununla uğraşıyorlarmış gibi. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteler yayınına başlayacağız. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim Periskop izleyicilerinden. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Twitter'dan çağrıyı tekrarlayacağım ve herkese gelin diyeceğim. Gelin konuşalım. Çünkü bugün konuşmaya dünden daha çok ihtiyacımız var. Yarın bugünden daha çok ihtiyacımız olacak. Ve bunu yapmak öyle bir mecburiyet haline geldi ki artık. Bugün Türkiye'yi yöneten insanlar bunun yapılmasını istemeseler bile, yani insanlar konuşmasa, herkes kendi açısından bir şeyler anlatsa ve bu onlar için yeterli olsa bile emin olun bizim için yetmeyecek. Çünkü mesela bu sabah dünden başlayan pek çok gelişmenin üst üste binmesi nedeniyle dünden başlayan ve piyasalar kapalıyken uzak doğu piyasalarıyla açılan, yani gece saat 02 civarında başlayan o deparla birlikte Türkiye'de özellikle dövizin oynaklığı üzerinden çok şey anlatacak insanlar. Bir kez daha aynı uyarıyı tekrarlamak istiyorum. Anlayan anlamayan herkesin konuşmaması gereken bir dönemdeyiz. 2. Bankacılık sistemi her şekilde bunun dışında tutulmalı. Bu tartışmaların dışında tutulmalı. Çünkü Türkiye'de sorumsuz şekilde bır bır bır konuşan, abuk sabuk anlatan, evet bir grup hani televizyon ekranına çıkan hiçbir şeyden anlamayan tuhaf tuhaf tipler vardı. Abuk sabuk adamlar, kadınlar vardı. Yani 3 liradan satacaksın dövizi, bak vuracaksın 1 milyar dolar daha, bir daha ses çıkıyor mu gerizekalının falan diye konuşanlar. Onları da bir kenara bırakın. Oturduğu yerden felaket tellallığı yapanları da bir kenara bırakın. Aklı selim ne düşünmek zorundayız. Çünkü şu anda yaşadığımız şey ciddi anlamda bir ekonomik kriz ve artık iktidarın reddedemeyeceği bir ekonomik kriz. Bu hafta çarşamba günü Adalet ve Kalkınma Partisi büyük kongresini yapacak ve genel başkanı, AKP'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan 2023'e yönelik adeta bir manifesto açıklayacağını söyledi. Baştan şunu söyleyelim, öyle bir manifesto olmayacak, anlatılan hikaye olacak. Onu bugünden söyleyebiliriz, pazartesi sabah saat 10.34 itibariyle bunu söyleyebiliriz. Çünkü anlatılacak bir hikaye olacak sadece. Hikayenin dışında bir şey söylenme şansı yok. Görüldü ki Merkez Bankası Başkanı'nın değişimiyle birlikte, koltuğun değişimiyle birlikte yeni bir şey planlanıyor. Ama ısrarla bir ekonomist olarak söylemeye çalıştığım şey şu benim. Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yaptığından yeni Merkez Bankası Başkanı'nın Şahap Kavcıoğlu'nun yapabileceği farklı hiçbir şey yok. Çünkü Türkiye'nin sorunu bu değil. Yani sadece bugün dövizde gördüğümüz, yayın sırasında da sıkça göreceğiz. O dövizdeki oynaklığın önüne geçmek değil. Bizim sıkıntımız bundan çok daha büyük. O işin bir kanadı sadece. Bakın üst üste borsada işlemler açıldı, tahtalar oynamaya başladı. Tahtalar oynadıktan sonra aracı firmaların bir kısmı kendi gösterdikleri teknik gerekçelerle. Yersen mi, Totoroşlar mıydı, neydi o? Onlar o grubun hani şarkılarında olduğu gibi öyle bir takım önlemlere gittiler. Borsadaki hareketler durduruluyor. Bir oynaklık engelleniyor falan. Ama ne yaparsanız yapın. Ya Türkiye dünyadan soyutlanabilecek bir ülke olmadığını sürekli görüyor. Ama ısrarla bugün Türkiye'yi yönetenler dünyanın dışında acayip bir yerdeymiş gibi davranıyorlar. Ya böyle bir şey yok. Yok kardeşim, böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin imkanı da yok zaten. Hele 21. yüzyılda daha önce de konuştuğumuz gibi cumartesi akşam takımdan ayrı düz koşulda da anlatmaya çalıştığım gibi. Burada söylenen tek şey ben 21. yüzyılda değilim kafası. Eğer bunu söylüyorsanız tamam, o başka bir şey. Başka bir tercih. Ama o zaman Türkiye bir seçim platformuna girdi sözcüğünü. Artık siz de kabullenmek zorundasınız. Herkes bal gibi, buz gibi, boru gibi biliyor. MHP'nin talebiyle onun kongresinden bir gün önce HDP'ye kapatma davası açılıyor. Palas Pandıras, milletvekilliği düşürülen, HDP Kocaeli milletvekilliği düşürülen, meclis başkanının eliyle, üstelik ders alınmadan Enis Berberoğlu olayında yok edilen, bir milletvekili meclisten abdest alırken, bakın ilk yayında söyledim, bir daha tekrarlıyorum. Ya aklınıza sadece şu gelsin. Bu yayını izleyen samimi dindarlar. Sadece size söylüyorum ya. Bizi boş geçin. Hakikaten boş verin demiyorum. Bak boş geçin. Amiyane tabirle söylüyorum. Sokak ağzıyla. Sallama bizi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden herhangi bir milletvekilinin misafiri orada o tuvalette olsa ve abdest alıyorken kapı sertçe çalınsa Türkiye ne yaşardı bunu düşünün. Bir insan Palas Pandıras terliğiyle nasıl çıkartıldı, gözaltına alındı bunu düşünün ve ondan sonra şunu anlatın kendinize. Ya evet aslında olabilir bu. Diyorsanız böyle bir şey amenna, başımla beraber. Ama bunu diyebilmek için sizin de kafayı akıldan soyutlamanız gerekiyor ki ya doğru değil işte, siz de o zaman çıkıp 21. yüzyılı ben reddediyorum kardeşim, 18 iyidir, ben buraya park ettim bekliyorum demektir ki bu kafa 18. yüzyılın aydınlanmacı kafasına da uymuyor. Hiçbir yere oturmuyor bu. Dünyayı, hayatı, insanlığın bunca yıllık, binlerce yıllık birikimini reddetmek demek bu. Ekonomiden bahsediyoruz sürekli olarak. Ya ekonomi dediğim bir bilim dalı kardeşim. Başı kıçı belli. Ne yaparsan sonucunun ne olacağı anlayabileceğin, anlaşılabilecek bir şey. Şimdi sen çıkıp bütün bunların üzerinde söyleyebilecek tek yalan olarak ama SGK'yı da Kılıçlar zamanında nasıl batırmıştı diyorsan eğer, o zaman senin kafa gitmiş. Senden bu anlamda ekonomiye bir deva gelmez, mümkün değil. Önü sonu neresine etkilerseniz etkileyin. Bakıyorsunuz mesela sabahtan beri üst üste açıklamalar geliyor. Nurettin Canikli konuşuyor, Lütfü Elvan konuşuyor, Merkez Bankası Başkanı da eminim söyleyecektir bir şey. Herkes bir şey anlatacak. Kararlılıkla para piyasalarına, ya geç bunları birader, geç bunları. Bunları aştık artık. Biz o noktada değiliz. O yalanı yine anlat. Bak. Çarşamba günü büyük kurultayım var. Orada anlat istediğin kadar yalanı. Seni alkışlamaya hazır bir kitle olacak orada. Nereden vursan gol. Onlar onu alacak. Ama dışarıda bunu söylediğin zaman bir etkisi yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ağzından sen, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atması büyük bir hayal kırıklığıdır ifadesini duyuyorsan eğer, şu yalana bunu bağlayamazsın. Ya Amerika'dan umut bekliyordunuz, onu mu getirin? Bu değil ya. O bize ait bir şey. Bizimle ilgili bir sorun. İnsanlar bunu baktıklarında görüyorlar. Avrupa Parlamentosu üyeleri Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin Türkiye'de ne anlama geldiğini bilmiyor mu? Şunu yapabilirsin mesela. Biz Avrupa'da taraf değiliz kardeşim artık. Sallamıyoruz. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği bizim için yok hükmündedir. De sıyrıl. Hadi delikanlıysan yap, ben de seni ayakta alkışlayayım. Vallahi bak. Ciddi söylüyorum bunu. Yapabilir misin? Mümkün değil. O zaman neyin havasını kime atıyorsun ya? İçeride sadece kuyruğu dik tutmak için söylenmiş, üst üste söylenmiş milyarlarca yalan var ve artık tutmuyor. Eski ortaklar, birbirini tutan insanlar, hatırlatmalar, böyle çok çekingen hatırlatmalar yapıyorlar. Abdullah Gül'ün dün geceki paylaşımını gördünüz mü? Sevgili Sedat, Sedat Bozkurt gece bir tweet paylaştı benimle. Dedi ki, ya bir baksana Abdullah Gül de konuşmuş. Dün gece Abdullah Gül 2009 yılında Bitlis, Güroymak, parantez içinde Norşin ilçemizde halkımız Türk bayraklarıyla beni böyle kucaklamıştı ifadesini kullanmış ve üst üste atılmış tweetleri var bununla ilgili. Bütün vatandaşlarımın farklılıklarını zenginlik görerek huzur ve refah için bayrak ve vatan sevgisi zemininde bir araya gelmiştik. Bak, bu kardeşin o seyahatte Abdullah Gül hayatta. Abdullah Gül'ün koruma müdürü Osman, sevgili Osman Çangal hayatta, sorabilirsiniz kendilerine. Ahmet Sever, o dönemki Cumhurbaşkanlığı basın müşaviri hayatta, sorabilirsiniz. Ben o seyahati izleyen gazetecilerden biriyim. Ve orada milim milim Abdullah Gül'le birlikte girdiği bütün deliklere girerek koşan gazetecilerden biriyim. İsim vererek söyleyeyim size, kameraman arkadaşım Cazım Ezgin, hali hazırda NTV'de ayrıldı. Cazım Ezgin hayatta, ona da sorabilirsiniz. Ben o seyahati seyrettim. Orada anlattığı doğrudur. Evet, Osman Cangal, koruma arkadaşların pek çoğu, bakın pek çoğu, o kadar çok insan var ki şu anda farklı siyasi liderlerle çalışıyorlar. Onlar da hala hayatta, hepsine sorabilirsiniz. Evet, onlar oldu. Aynen böyle yaşandı bu hikaye. Hatta hatırlayacaksınız, ben yayına başladığımda size o seyahate ilişkin bir şey anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? Orada Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu karış karış gezildi. Şırnak'a kadar gidildi. Ve orada ben şu röportajı yaptım NTV adına, bak bir daha söylüyorum. Ben hayattayım kardeşim, bana sor. Yani oturduğum yerden Melih Altınok gibi sallayacak değilim ben sana. Orada insanlarla röportaj yaptığımda karşılığını şu cümlelerle aldığımı biliyorum ben mesela. İlk kez bir cumhurbaşkanı arabasından inerek bizimle konuştu. Herkesin elini sıktı, sarıldı, öpüştü falan. Ya doğru, bunlar yaşandı. Hatta o dönemde şöyle bir yalan attı ortaya. O dönemin dinci basını. Dindar demiyorum bak, dinci. Çünkü bunlar din alır satarlar. Din üzerinden ticaret yaparlar bu insanlar. Onlar şöyle, ilk kez cumhurbaşkanı gördü oralar. Yalan. Bir önceki cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le de ben bölgeye gittim. Evet. Fark neydi biliyor musunuz? Evet, doğru söylüyor oradaki oranın halkı. Ahmet Necdet Sezer camını şu kadar açıp o aralıktan el sallamıştı insanlara. Doğrudur. Abdullah Gül indi, sarıldı, kucaklaştı. Evet, doğrudur. Ya hikaye bu değil kardeşim. Bunların hepsi yaşandı. Eyvallah. Ben de anlatıyorum. Yalan söyleyemem size. Ama bunun karşılığında o günden bugüne nasıl geldik sorusunu Abdullah Gül de cevaplamak zorunda. Ne oldu peki? Yani siz Cumhurbaşkanlığından indirildiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sıradan bir üye olmanıza izin verilmedi. Hatırlayın, Abdullah Gül inmeden, köşkten inmeden, Çankaya Köşkü vardı o zaman. Abdullah Gül köşkten inmeden onun partiye üyeliğinin önünü tıkayabilmek için apar topar kongre düzenlendi. Gül dışarıda bırakılmak için. Benim sorum şu, ne yaptınız o zaman? Hepiniz aynı mantıkla gitmediniz mi? Kol kırılır, yen içinde kalır. Gördünüz mü yeni şu anda? Bütün ülke kaldı oranın içinde. Neden yapıldı bu kadar adım o zaman? Neden atıldı? Neden bunlar yapıldı? Bu çözüm değil ki. Bunu anlatıp ben böyle yapmamıştım demek sadre şifa değil bu. Bundan sonra ne yapılması gerek? Böyle çekingen ifadelerle konuşmayın. Anlatın herkese. Deyin ki bizim bu partiyi beraber oluşturduğumuz, daha öncesinde saadete, fazilete, refaha karşı birlikte harekete geçtiğimiz benim o dönemki yol arkadaşım, sarılıp öpüşerek, mecburiyetten tabii, çok böyle içi katılarak mutluluktan yapmamıştı ama benim o dönemki yol arkadaşım Tayyip Erdoğan bugün Türkiye'yi tek başına yönetmeye çalışıyor. Bu kafanın dışına çıkıldı. Eğer bunu diyorsanız amenna. O zaman bunun bir gideri var. Bunun konuşulacak bir yönü de var. Neyin yanlış olduğu üzerinde durabiliriz. Ama bu hikaye. Yani oturup bir kalabalığın içinde ben eskiden cumhurbaşkanıydım biliyor musun demekten farkı yok bunun. Hiçbirimizin hiçbir işine yaramayacak bu. İlk yayında konuştuk ya, ortak akıl. Mesela Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu diye bir topluluk var, biliyorsunuz. Bunlar eski meclis başkanlığı da yapmış insanlardan oluşan bir grup ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli saç ayakları. Cemil Çiçek var içinde, Mehmet Ali Şahin var, işte Bülent Arınç var, Köksal Toptan var. Bunlar önemli adamlar. Sev sevme kardeşim. Önemli adamlar parti için. Hepinizin şimdi bir araya gelip eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız o Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nu çalıştırmanız gerekiyor. Yapılabilir mi? Vallahi yapıldı zamanında. Ne zaman? Meclis başkanıyken Bülent Arınç yaptı bunu. Bir daha söylüyorum bak, sev sevme bu başka bir şey. Ama meclis başkanlığı sırasında ağırlığını koyup o dengeyi değiştirdi. Hadi size bir öngörü atayım ortaya. Bak bugün 22 Mart 2021 saat 10:45. Bir 24 saat içinde Bülent Arınç'tan bir çıkış bekleyin. Neden? Hani müneccim miyim ben, gece istihareye yatıp mı söylüyorum bunu? Alakası yok. Çünkü hepsi biliyor. Hepsi biliyor ama çıkış yapabilmek için herkes böyle sinameki tavırlar sergiliyor. Ya demokrasi böyle bir şey değil kardeşim. İnsanlara üzerlerindeki baskıyla oluşturulmuş korkuya en azından sizin dayanmanız lazım. Yoksa Nurettin Canikli piyasalara güven vermek açısından 19 yıldır sergilediğimiz istikrar falan diye hikaye anlatacaksanız konuşmayın. Öyle bir istikrardan söz ediyoruz ki oradan başlayanın bugün geldiği yerde, ha sana bak dakika ve skor vererek anlatayım. Şu dakika itibariyle 7,90'dan dolar gidiyor. Niye? Ya bunu soruyorum. Bu ülkenin insanları sıradan bir pazar günü yaptığı en büyük etkinlik parasını denkleştirdiyse, denkleştirebildiyse eğer, pazar sabah kahvaltısına sucuk çıkartmakla mutlu olan insanlar, bu ülkenin sıradan insanları neden oturduğu yerde gece yattı, sabah kalktı %11 daha yoksul hale geldi? Bana bunu anlat. Bunlar tırış. Hepsi hikaye. Amiyane tabirle 500 tane argo ifade koyabilirim ben bunun üzerine. Da o da bir işimize yaramaz ki. Sadre şifa değil, buradan çözüm bulamayız biz. Yani bunun konuşulmasını engellemek hiç kimsenin bir işine yaramaz. Bugün diyelim ki engelledin. Olur ya, ya yaptın. Yaptın. Yarın ne yapacaksın? Bugün akşamüstünden itibaren ne yapacaksın? Çarşamba günü parti kongresine kadar dişini sıkıp parti kongresinde gerçekten şapkadan tavşan değil tavşan sülalesi mi çıkartacaksın? Bak şimdiden söyleyeyim, hiçbir işe yaramaz. Niye biliyor musunuz? İlk yayında konuştuğumuz hikayeden. Bu iş sadece ekonomi işi, sadece siyaset işi, işte sağlıkta aşıyı bulduk bulamadık işi, eğitimde okulları açtık yüz yüze sınavını yaparken online eğitim verdik işi falan değil. Bunları geçin. Biz artık başka bir yerdeyiz. Önce insanların bunu kabullenmesi gerekiyor. Aklı selimle hareket edebilmek için bunu yapabilmek lazım. Sadece iktidar açısından değil, muhalefet açısından da aynı şey geçerli. Gerekli. Onlar da çıkıp bugün bır bır bır ötmek dışında bir şey söylemek zorundalar. Ve söyledikleri şeyin gerçekten ama gerçekten bir getirisi olması lazım. Ne önerdiğin ne mesela? Bankacılık sistemi için şunu öneriyorum kardeşim. Türkiye'de borç takası için, swap için şu adım atılmalı. Çok somut şeyler söylenmeli. Siz bekliyor musunuz gerçekten? Mesela Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmiş Şahap Kavcıoğlu öyle bir adım atacak ki insanlar diyecek ki vay be lan hiç aklımıza gelmemişti. Abi helal olsun be. Budur be. Bu işte ya. Vallahi pozisyon yokken 35 metreden çaktı attı golünü. Bunu mu bekliyorsunuz? Böyle bir şey bekliyorsanız çok beklersiniz da. Böyle bir adım yok. Biz aklı selimle bu işi toparlamak zorundayız. Tıkır tıkır. Uzun sürecek bu. Çünkü çok sıkıntılı. Bir daha söylüyorum, 2001 krizinden daha ağır bir krizden bahsediyoruz. Şu anda hiç kimse kendini kandırmasın ya. Öyle büyük başarılar bilmem ne. Neden biliyor musunuz 2001 krizinden daha ağır? Ya bütün dünyada pandemi koşulları geçerli çünkü. Zaten dünyada ticaret sıkışmış, hap kadar kalmış. İnsanlar sokağa çıkamıyorlar, elini değdiremiyorlar. E sen esnafını toparlayamamışsın, parayı yuttuğun için 128 milyar doları yuttuğun için bir inat uğruna ekonomiden hiç anlamayan damadınla beraber yuttuğun için şu anda çıkartacak esnafa destek olacak paran yok. Bunun için kime ne anlatırsan anlat. Yani sonuçta söylenecek şey şu, ot oldu çöp oldu, orada vardı buraya gönderdim öbürünü aldım falan. Ya bunları geç kardeşim, şu an için ne planlıyorsun dediğinde söyleyebilecek bir şeyin yok ki. En son açıklanan ekonomik programa bakın. Yani orada üretime yönelik tek bir hamle gördünüz mü siz? Göremezsiniz ya kardeşim, para yok para. Bunu nasıl yaratacağını anlatmak zorundasın. Hikaye. Göstereceğim şimdi size yayın ya bu bölümünde. Köşe yazarları öyle yazılar yazmış. Ya adam şu kadar şeyin arasında. Ya yok ondan bahsetmeyeceğim. O söylüyor yani gerizekalıca yazdım diye. Ben gerizekalıca bilmiyorum. Sizin de gerizekalıca bilmediğinizi biliyorum. O yüzden yazı bize yönelik değil, onu bırak. Ama diğerleri de herkese aynı şeyi anlatıyor. Ömer Faruk Gelgerlioğlu tutuk gözaltına alındığında abdest almıyordu, yalan yayılıyor. Madem namaza bu kadar düşkündünüz, neden zamanında namazı engellediniz? Hala bunu tartışıyoruz biz. Ya bunu geç geç geç. Bu esprisi yapılacak bir şey bile değil artık. Sosyal medyadan herkes böyle tuhaf tuhaf mesajlar paylaşıyor. Ya bunun hiçbirimize bir faydası yok ki. Tamam gülelim eğlenelim hep beraber. Ne oldu? Daha günün şu saatinde saat 11 olmamışken %11 yoksullaştı bu ülke ya. Bütün bunları bir kenara koyup konuşmak zorundayız. Ve burada iktidarı, muhalefeti, otu boku yok. Aynı gemideyiz. Evet aynı gemideyiz. Ve gemiyi yüzdürmeye çalışan kişi ekonomiden zerre kadar anlamıyor kardeşim. Şu anda AKP içinde bunu söyleyebilecek bir akla ihtiyaç var. Olur mu? Çok zor. Çok zor. İmkansız mı? Değil. Değil, mecbursunuz. Türkiye'yi bu krizden çıkartacak şey ne? Hiç eğip bükmeye gerek yok. Seçim. Hep konuştuk ya. Evet, siyasal partiler açısından yapılan bir eylemdir seçim. Ama seçim Türkiye'de bizim çok partili demokratik yaşamımız için, yani son 70 yıl, ya öyle çok büyük bir tarih falan değil. Hele devletlerin hayatında 70 yıl hiç büyük bir tarih, zaman aralığı falan değil. Evet, doğru, ama siyaset değil burada konuşulacak şey. Ekonomi, Türkiye'de bütün seçimler ekonomi gerekçesiyle yapılmıştır son 70 yıl içinde. Ekonomi tıkanmadığı sürece insanları yalanla uyutmak mümkün çünkü bu ülkede. Hala çıkın sokakta 10 kişiden en az 2 tanesinde bunlar niye yaşanıyor dediğinde Kılıçlar diyecek 1000 tane insan var. Doğru. Ama bu siyaseten artık AKP'ye de bir şey getirmeyecek. Çünkü AKP'nin içindeki milliyetçi grup, artık AKP'nin içine girmiş olan milliyetçi grup o siyasete yön veriyor. Şu anda bu AKP siyaseti falan değil. Yapamazsın ki, ne anlatacaksın insanlara? Bütün yetkini, gücünü, sorumluluğunu kaptırmış durumdasın. E o zaman öbür taraftan kıymık kıymık uğraşıyorsun hala. Pek çok insandan hep aynı şeyi duyuyorum ben. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve geldikten sonra banka genel müdürleriyle toplanıyor ve herkese itidal tavsiye ediyor. Ya Allah aşkına şunu düşünün. Ekonomist değilsiniz. Tamam. Olmak zorunda da değilsiniz zaten. Ne gerek var canım? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Siz bir bankanın genel müdürlüğüne getirilmişsiniz. Şimdi diyebilirsiniz ki bana, lan ekonomist değilsem ben nasıl getirildim oraya? Aşk olsun, güreş minderinden oraya getirilmiş insanlar Türkiye'de. Kendinizi bu kadar küçümsemeyin. Getirildiniz. Size böyle bir pozisyonda çıkıp, üstelik devlette yetki kullanan biri, devletin en yetkilisi tarafından aha bu adamdır deyip o koltuğa oturtulan biri, ya sakin ol, itidalli davran dediğinde yer misiniz bu numarayı? Kardeşim, herkes, insanın yaratılışında var bu. Önce bireysel çıkar üzerinden gidecek. Ama burada daha önemlisi ticari işletmeler söz konusu, bankalar söz konusu. Onlar o tartışmayı kendi içlerinde yürütecek. Ama bu aklı selimle ve siyasetten soyutlanarak yapılmak zorunda. Sokakta bu işin tartışılmasına müsaade edilmemeli. İktidarı, muhalefeti yok bu işin. İşin ciddiyetini herkes anlamak zorunda. Ve sorumsuz, abuk sabuk beyanlardan herkes kaçınmak zorunda. Sadece ve sadece gerçekten bu işten sorumlu insanlar yapmak zorunda bunu. Biz bugüne kadar saçma sapan bir milyon tane şey anlatıldığına şahit olduk. En son gelip tıkandığımız nokta neresiydi? Hatırlayın. Damat kadar başınıza taş düşsün. E hadi yapalım o zaman. Mesela Berat Albayrak büyüklüğünde bir taş bulalım. Hakikaten atalım ortaya. Altında birilerimizde kalalım. Eyvallah, vatan içinse tamamdır. Eyvallah. E bu düzelmeyecek ki. Hikaye bu değil. Taş düştükten sonra yeni taşı nasıl bulacaksınız? Onun bile bir maliyeti var artık. Ve o maliyeti üstlenebilecek durumda değil devlet. Devlet demeyelim, devleti yönetenler. Çünkü devleti yönetenler bu işten zerre kadar anlamıyor kardeşim. Bilimi reddediyor adam ya. Ekonomi bir bilim dalı kardeşim. Sev, sevme, kabul et, etme, ama böyle. Şimdi banka genel müdürlüğü, bakın banka genel müdürleri, Türkiye'de ekonominin aktif oyuncuları olan büyük işletme sahipleri, odalar, borsalar, Türkiye Borsalar Birliği, odalar ve borsalar birliği, TOB, onun yöneticileri, akademisyenler, herkes sorumluluk alıp konuşmak zorunda. Bu birini sadece hani benim bilmem kaç yüz milyon dolar borcumu silsin diye diye alkışlamaya benzemiyor. Gerçekten hepimizin altında kalacağı bir durum yaşanıyor şu anda. Ve sorumsuz, abuk sabuk herkes konuşup duruyor ya. Herkes konuşup duruyor. Oysa yaşanan ortada. Sadece şurada yanıp sönen, yeşilden kırmızıya geçen, kırmızıdan tekrar yeşile tırmanan, 7.20 ile başlayıp 7.90, 8.50 falan olan bir takım sayılar silsilesi falan değil. Bu bölümü değil, bunu profesyoneller ilgileniyor zaten. Ama hepimizin cebindeki 100 liranın 11 lirasını kaybetme gerekçemizi konuşmak zorundayız. Bunun eğip bükecek bir yönü yok. Gelin bakalım gazetelere. Ne yazmışlar adamlar? Nereye kadar gidebilmişler? Ben de size göstereyim. Ama gördüğünüz şeyin çok hoşunuza gitmeyeceğinden emin olun. Yani diyeceksiniz ki, ulan bizim yaşadığımız bu mudur ya? Gerçekten bu mu? Bak, Gazete Pencere çok güzel toplamış bugün. Yaşadıklarımızı hafta sonundan alıp bu gündeme getirerek, ama en önemli bölümünü laks diye göbeğe koymuş. Dolar Asya'da patladı. Neden? Yani Amerikan doları Asya'da ulan ben bugün burayı dağıtırım diye mi girdi ortama? Hayır. Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine faiz artışına muhalefet eden Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasına ilk tepki Asya piyasalarından geldi. Dolar gece yarısı 8.50'leri gördü. Ne diyeceksin şimdi? Bunlar işte hep Sorosçuların hamle. Bunu mu söyleyeceksin? O zaman iş çok geriye gider. İlk başta konuştuk ya ilk yayında. Yani sen çıkıp üzerinden 7 yıl geçmiş Kobani olaylarını iddianameye sokup, 6 yıl geçmiş Hendek olaylarından bahsedip, İmralı görüşmelerinin tutanaklarını eğer HDP'nin kapatılması iddianamesinin içine yerleştiriyorsan, sen akıllı her şeyini kapatmışsın kardeşim. Onun gideceği yeri ben sana söyleyeyim. Bak ben şu anda Yalçın Akdoğan olsam, Allah yazdıysa bozsun, yemin ediyorum tedirgin olurum. Mahir Ünal olsam, gerçi o tedirgin olmuyor. O şeydeki reaktörlerin, santrallerin bacalarını filtre hikayesi. Unut, yanlış söyledim, onu geç. Çok tedirgin olurum. Niye biliyor musun? Çünkü bu işin sonu size kaskallanacak demek bu. Yani tıpkı Mavi Marmara olayında olduğu gibi siz kalkıp dönemin başbakanından izin alıp mı yaptınız bu? Bunu denilebilir. Ve çıkıp bugünün görev ve sorumluluk bilinci altında, hani tak diye söylenen şak diye yapılıyor ya, onun altında ağzınızı bile açamazsınız. Kalır üstünüze. Üstelik ki şöyle bir noktaya gider ki şu iddianameye baktınız mı bilmiyorum iddianame. Bu iddianamenin içinde yemin ediyorum bakın vatana yani suçuyla bile sonuçlanabilir. Üstünüze kalabilir bu hikaye. Oysa herkes biliyor ki talimat olmasa ya televizyon ekranında, Star TV ekranında, bak bugün NTV o bandı yayınlayamaz. İddiayla söylüyorum yayınlayamaz. Evet, operasyonların durdurulması talimatını ben verdim diyen Erdoğan'ın o görüntüsünü yayınlayamaz. Ama hepimiz biliyoruz, kendi söyledi. Ben söylemedim ki bunu. Bu bir iddia değil mesela. Biri bir yerde haberleştirip bilmem ne görüntüsünün üstüne yerleştirmedi bunu. Kendi söyledi. Ama sorun bu değil. Üstünüze kalabilir. Böyle bakılan bir ortamda siyasetin güven duyabileceği bir mecra görüyor musunuz siz? Ekonominin zaten yok, görüyoruz. Sağlık, aşı yok ya. Avrupa Birliği'nden eğer duyuru gelmese hiçbirimizin haberi olmayacaktı, yalan mı? 1 milyon 400 bin aşı almıştınız hacı, siz bizden ne yaptınız onu diye sordu adam. O sorunca biz uyandık, dedik ki bir dakika ya, ekstra aşı gören var mı aranızda? Yo. Hocam bir dakika, bizde aşı yok ya, siz emin misiniz? Laks diye adam irsaliyesini koyuyor. Bayağı nohut gelmiş gibi. Yani zahire dükkanınız var ve irsaliye harç diye koyuyor adam ve diyor ki hacı almışsın 1 milyon 400 bin doz. Nerede aşı? O yok. Sağlık Bakanı hala gece yarıları çekingen tweetler atıyor. Aman tedbiri elden bırakmayalım falan diye. Ya ülkenin renkli haritası, Covid-19'a ilişkin renklerle ilişkilendirilmiş haritası yok ediliyor. Deniyor ki bundan sonra biz 100 bin içinde pozitif vaka sayılarını açıklayacağız. Eyvallah. Kardeşim yani bak, de ki biz hepimiz dangalağız. Kafamız hiç çalışmıyor. Hepimiz dangalağız. Böyle bakıyoruz. Biz hepimiz oturup sokaklarda Hilal Kaplan yazsa da beklesek ya. Ya çok ihtiyacım var, Hilal Kaplan yazısı bekliyorum diyen insanlar olsak. Yani biz dursak bu cihazlar durmuyor ki. O verileri herhangi bir bilgisayara, bak herhangi bir bilgisayara yazdığın zaman aynı renkli grafiği senin için çıkartabiliyor. Onu ne yapacağız? Oradan baktığın zaman da 15 gün içinde nasıl kızardığı koskoca Türkiye'nin görülüyor. Vaka sayıları artık delirmiş durumda. Sen de saklayamıyorsun. 21 bin günlük vaka var diyorsun ya. İş orada patlıyor. Sonra ya istediğin kadar anlat, istediğin kadar bir sürü çapsıza köşe yazısı yazdır. Ne değişecek ki? Tüm bunlar uzunca bir süredir konuştuğumuz gibi halka değdiği andan itibaren senin yalan söyleme şansın yok. Yok. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede yok ettim diyorsun. Hukuken mümkün değil. Mümkün değil. Ben söylemiyorum bunu. Ben hukukçu değilim. Dünyanın bütün saygın hukukçuları söylüyor. Türkiye'nin çok önemli, dünyada da tanınan saygın hukukçuları da söylüyor. Ya yapamazsın böyle bir şey kardeşim. Meclis kararıyla yapılmış bir şeyi sen o adımı atamazsın diyor. Diyelim ki attın. Sen zannediyor musun ki bunun karşılığında anlattığın hikayeler insanlarda karşılık buluyor? Yani şu dangalaklığın ötesine geçemiyorsun mesela. Bugüne kadar sözleşme yürürlükteydi de ne oldu? Durdu mu kadın cinayetleri? Durmadıysa o suç da senin. Sen iktidardasın. Bana inanmıyorsan Nurettin Canikli'nin yazdığına bak. 19 yıllık iktidarımızda diye başlıyor cümle. Kardeşim bak, biz bunların hepsini geçtik artık. Geçtik. Bu ülkenin kadınları takır takır sesini çıkartıyor. Niye? Ölüyor, ondan olabilir mi acaba? Hani daha ötesi yok. Ölümden öte köy yok. Onlar da konuşuyorlar. Şimdi çok sıkıntılı bir dönem başlıyor. Bütün üreticiler için artık nesi varsa, elinde nesi varsa bu yıla ilişkin olarak çıkartıp piyasaya dağıtacak olan üreticinin başka bir sorunu var. İşsizlik tarım sektöründe de yoğunlaşmış durumda, hacizlerle birlikte. Tarım sektörünün de ki bu yılın ürününü kaldırdı. Tamam mı? Bu yılın ürününü kaldırdı. Ve her şey çok da yolunda gitti. İnşallah öyle olmuştur. Bu yılın ürününü sattı. Önümüzdeki sene tekrar ekim yapabilecek. Yani bu yılın 2021 yılı sonbaharında ekim yapabilecek durumda değil. Traktörü yok. Kullandığı biçer döver hacizdi. Yok ki adamın bir şeyi. Onu nasıl ikna edeceksin? Bak bu gazeteleri onlar okumuyor. Okuyamıyor çünkü onun hayatında gazete de yok. Ne yapacağız? Ne, bir çözüm bulacaksınız değil mi? İşte konuştuğumuz hikaye bu. Bu sabah konuştuğumuz da bu. Anlatılacak şey artık bir hikayenin ötesine geçmek zorunda. Somut tedbir açıklanması gerekiyor. Ve burada hiç eğip bükmeye gerek yok. Ama sevgi dolu bir yürekle bütün Türkiye'nin zeminini yoklayarak o kararları almanız gerekiyor. Çünkü eğer almazsanız patlayacak bu iş. Tek başınıza bunu beceremediğiniz görüldü. Yani Merkez Bankası Başkanı'nı 90 artı 7'de oyundan çıkartıp kalan 2 dakikalık ekstra uzatma süresi için Şahap Kavcıoğlu'nu oraya oturtmanız bir şey değiştirmeyecek ki. Sorum ortada işte. Yani ne yapacaksın abi? Fark ne yapacaksın? Allah aşkına bana söyle. Bak yemin ediyorum, benim biraz da uzun sürdü. 6 yıllık ekonomi öğrenimim boyunca anlamadığım bir şey olması lazım. Benim görmediğim bir şey yapacak olman lazım. Bütün dünya merakla bekliyor. Ciddi söylüyorum bak. Milletlerin Zenginliği kitabı kadar önemli bir kitap olacak Adam Smith'in. Yaptığın tarihe geçecek. İyi bir şey yapacaksan. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Hiçbir şey olmayacak. Ya yok çünkü öyle bir şey yok. Bizim çok ciddi yapısal tedbirlere yönelmemiz lazım. Türkiye'de işsizliği önleyerek yani üretimi arttırmak üzere adım atmak zorundayız. Bunun da yolu tarım ve hayvancılığı güçlendirmekten geçiyor. Çünkü ya bunu anlayabilmek çok zor değil ki. Bütün dünyada pandemi koşulları nedeniyle en büyük sıkıntının gıda üzerinde olduğu anlaşıldı. Hani birilerinin anlattığı su savaşları çıkacak. Hatta diyecek ki ver lan oradan 10 litre sen bana mazot, al sana 500'lük yarım litrelik su. Bu değil ki. Aç aç, insanlar aç. Koskoca İngiltere'nin pandemi koşullarında ne yaşadı? Bu yayını İngiltere'den izleyenler. Beni bırak, ben yalancıyım. Ben diyelim ki sallıyorum. Sürekli oturduğum yerden üfürüyorum ben. İngiltere'de parası ödenmiş, ülkeye girişi sağlanmış ama Covid tedbirleri nedeniyle adada dağıtılamayacak kaç bin tırın mahsur kaldığını hep beraber izlemedik mi? Para değil burada sorun olan. Hani hep konuştuğumuz hikaye. Türkiye'de açlık başladığında insanlar Toki'nin balkonunu yiyemeyecek. Yenmiyor. Apartmanın girişinde kapıya konan o şahane ızgaralı kapı kemirilmiyor. Hiçbir tadı yok. Üretmek gerekiyor. Üretmenin yolu da belli. Bu işi kimlerle yapacağını önce tespit etmek zorundasın. Ya ülkenin esnafı öldü. İşçisi zaten yok ortada. Tarım sektörü debelenip duruyor. Elinde avucunda hiçbir şey kalmadı. 98 kuruşa diyor adam maliyetin. 98 kuruşa, aha bu bir bağ ıspanak diyor. Sen 7,5 liraya yiyorsun diyor. Ama ben kazanamıyorum birader diyor. Çiftçilik yapan insanlar sorduğunuz konuştuğunuz zaman hepsi aynı şeyi söylüyor. Ya bu sene diyelim ki diyor ben ürettiğim her şeyi sattım. Her şeyi. Yani depomda malım çürümedi. Nakliyede sıkıntı olmadı. Çatır çatır sattım. Kazandığım parayla önümüzdeki senenin gübresini alma ihtimalim yok. Salla üretimi diyor. Önümüzdeki senenin gübresini alabilme ihtimalim yok benim. Tarım Bakanı çıkıyor yalan söylüyor sürekli. Her şey çok güllük gülistanlıkmış gibi. Değil. Biz öyle bir aşamaya geldik ki artık bu saatten sonra yalanın kabulüne başlamak zorundayız. Tamam kardeşim, burada çıtık biz. Bu devamı yok. Tamam, yapacağız. Gazetelere bakalım. Çok doğru bir soruyu onlar da yöneltmişler. O zaman Ağbal niye gitti? Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu koltuğa oturur oturmaz banka yöneticileriyle bir araya geldi. Anlatmıştım size ilk yayında. Kavcıoğlu para piyasası kurulunun belirlenen takvim dışına çıkmayacağını, yani hızla bir faiz indirimine gidilmeyeceğini, enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olarak kalacağını söyledi. Tamam abi. Faiz mi sorun? Battı balık yan gider. Düşürün lan. Valla 700 bas puan düşürün. Hatta salla, Naci Ağbal döneminde 850 bas puan mıydı toplam? Tamamını düşün. Ver yetkiyi, gör etkiyi. Hadi bakalım. Ekonomi diyorum ya, başı kıçı belli bilim dalı kardeşim. Yaptığının sonucunu görüyorsun. Hayır, o sesi bir tek siz duymuyorsunuz. Var muhtemelen apartmanda bir yerde tadilat var. Burası bir ev, kusura bakmayın. Yani başka insanlar da yaşıyor bu apartmanın içinde ve dolayısıyla onların da bir hayatları var. Verelim yetkiyi, görelim etkiyi. Bunun bir sonucu olmayacağını görüyorsun. Bunun için çok zeki olmaya falan gerek yok. Üst üste takır takır anlatıyorsun. Bugün sevgili Erhan Gazete Pencere'de, Erhan Karadağ biraderim yazmış işte. Rakipsiz liderler, eleştirisiz kongreler diye. MHP öyle yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi öyle yapacak. İkisi beraber yönetiyorlar ülkeyi. Ülke boka batmış durumda. O zaman bir sıkıntı var. Kim konuşacak? Ben mi? Ben konuşuyorum. Ben zaten konuşuyorum. Demek ki benle bir alakası yok. Çarşamba günü. Adeta bir manifesto. Adeta ama. Diyorum ya, hodri meydan kardeşim bak. Naci Ağbal döneminde ne kadar artırıldı? 850 bas puan mı? Bir seferde düşürün ya. Bir seferde 850 bas puan düşürün. Seyredelim hep beraber. Bak, ben bir ekonomist olarak söylüyorum. Yap, ne olacağını hep beraber görelim. Yetki sende değil mi kardeşim? Yap. Bağırdığın, ağladığın zaman en çok öne getirdiğin şey faizler değil mi? Evet. E hadi. Hadi ya, elini korkak alıştırma. Yapıştır. İnsanlar bunu anlatıyorlar ve gerçekliği varmış gibi sağda solda hikaye şeklinde de paylaşıyorlar bir de. Hala bunu yazan bir sürü dangalak köşe yazarı var ya. Hala faiz anlatıyor. Ya kardeşim, bir ülkede faizin bu enstrümanlardan, ekonomiye müdahale açısından Merkez Bankası'nın kullanabileceği enstrümanlardan, araçlardan sadece bir tanesi olan faizin yükselmesi hayatımızda olumlu da olumsuz da pek çok sonuç doğuruyor. Benim karşı çıktığım şu: faiz tek bileşen değil ki. Diğerleriyle ilgili atacağın adımları söyle bana. Ama halktan o kadar kopuk bir iktidar var ki kendi kafasına göre konuşuyor. Ya ayın 21'i, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Çıkıyor AKP'nin genel başkan yardımcısı. Ya mide bulandırıcı bir şey artık bu. Çocukların, Down sendromlu çocukların aile yükünden bahsediyor. Kimin ne işine yaradı bu cümle? Allah aşkına soruyorum size. Kimin ne işine yaradı? Bana bir anlatın. Biriniz çıkıp deyin ki evet ya, öyle söyledi ama ailelerin şöyle bir sıkıntısı vardı. Onu da en azından birazcık toparlama yoluna gitti. Ya böyle bir şey yok. Yok. Down sendromu bir hastalık değil çünkü. Değil. 21. kromozomdan 3 tane var o çocuklarda. Bu. Kromozom fazlalığı, eyvallah. Ama sonuç, sen devlet olarak onlara iyi bir yaşam sunmak zorundasın. Mecbursun. Asıl yük senin için yük. Ki böyle saçma sapan konuşabiliyorsun. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti Franco İspanyası gibi. Profesör Kanadoğlu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışı, Gergerlioğlu kararını ve HDP davasını değerlendirdi. Korkut Kanadoğlu'ndan bahsediyor bu sefer. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken bu konu Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle düzenlenemez. Yani bunları konuştuk zaten. Geçelim. Gözaltıyla çıkardılar Ömer Faruk Gergerlioğlu haberi. İfadesinin alınmasının ardından meclisten çıkartıldıktan sonra Çankaya Kavakdere Karakolu'na götürülüyor. Orada ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Niye? Meclis Başkanı Mustafa Şentop diyor ki talimatı ben verdim. Mustafa Bey, bu övünülecek bir şey değil ki. Değil yani, gerçekten değil bu. Neyle övünüyorsunuz? Bunu anlamadım ben. Milletvekilinin apar topar düşürülmesi. Hala Türkiye'ye bir açıklama borcunuz var sizin Enis Berberoğlu ile ilgili. Onu yapabilmiş değilsiniz ki ikincisini yapıyorsunuz. Gece yarısı satış, özelleştirmeden acele kamulaştırmaya onlarca kritik karar iki gecede alındı. İktidar hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmek ve Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almak dışında çok sayıda başka düzenleme daha yaptı. Güllük Limanı 45 yıllığına özelleştirildi. Katar'la su anlaşması yürürlüğe girdi. 67.500 ton nişasta bazlı şeker ithaline izin verildi. Eleştirilere karşın 11 acil kamulaştırma kararı daha çıkarıldı. Türk Hava Kurumu'nun Balıkesir'den Muş'a kadar çeşitli kentlerdeki taşınmazlar için satış kararı alındı. Bu arada Diyarbakır-Muş il sınırı yeniden düzenlendi. Şenya ile Muş'a bağlandı. Sebep? Diyarbakır'a fazla geliyordu ya. Baktık biz. Ya Diyarbakır kaldırmıyor. Sonra tartıyı koyduk. Bir arkadaş fark etti onu da, dedi ki ya şu Şenya'yı bir al. Hayırdır dedi. Ya bir al sen. Kardeşim ya bir al. Aldık. Muş'a koyduk. Aa, terazi nasıl dengelendi anlatamam ya. Sebep? Ne yapacaksınız? Ülkede mesela sevmediğiniz kentlerden parça parça koparıp başka yerlerde birleştirerek yeni bir şey mi inşa edeceksiniz? Bu da çözüm değil. Yani. Tansiyon toplantısı, gergin bekleyiş. Sürpriz şekilde Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen Şahap Kavcıoğlu endişeleri gidermek için bankacılarla bir araya geldi. Kavcıoğlu bankacılara ani politika değişikliği olmayacağı sözünü verdi. Analistlerse piyasalarda bir miktar yukarı yönlü hareket bekliyor. Ne diyorsun? Bir miktar. Ne kadar bir miktar mesela? Yani farklı. Şimdiden söylemeyeyim sürprizi kaçmasın ama bir miktar. Çok açıklayıcı. Evet. Cumhuriyet Gazetesi böyle. Bu arada eski Danıştay Başkanı Nuri Alan'la bir görüşme yapılmış. Yüksek yargı nereye koşuyor başlığıyla yazılmış bugün. Okumakta fayda var ama yüksek yargının nereye koştuğu görülüyor zaten. Sabah gazetesi, bak şimdi ya korkma kardeşim, sana niye okuyayım? Okuyamam zaten, ben gerizekalıca bilmiyorum diyorum. Bilmediğim bir dilde, yani benim için anlaşılamayan bir dil hükmünde. Onun yazısı değil. Devlet büyüttü, okuttu, gelin etti. Yuvada yetişip memur olan Nurşen Oral evlenmek isteyen sevgilisine şart koştu. Bana asıl babalığı devlet yaptı. Ailen gelip beni devletten istesin. Üçüncü pik korkusu. Türkiye'nin yarısının kırmızıya boyandığı haritayı yorumlayan uzmanlardan korona uyarısı. Bak, korona uyarısını yapan kim? Sabah gazetesi. Sabah gazetesi kimi destekliyor? İktidarı. Korona eğer Türkiye'de yaygınlaştıysa sorumlusu kim? İktidar. Kafa gitti değil mi? Gitmesin. Gitmesin. Çünkü sürekli sorumluluktan yırtmaya çalışıyorlar. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Turan, vaka sayılarındaki artış bu hızla devam ederse Nisan'da 3. zirve noktasını görebiliriz. Evet. Yani görebiliriz. Ha, tamam, bilim kurulu üyeleri olarak siz ne yapıyorsunuz? İşte açıklama görebiliriz. Ya bunu diğer hekimler de söylüyor zaten. Ne yapıyorsunuz? Söylediğiniz hiçbir şey dinlenmiyor ki sizin. Ne yapıyorsunuz siz orada? Hiç. Uyarı. Benimle bir alakası yok ki. Bak, çarşamba günü büyük kongresi var AKP'nin. Sema Hanım, tanımıyorum sizi. Vallahi hiç görsem herhalde, karşılaşsak da tanımayacağım. Ama böyle bir derdiniz varsa lütfen söyleyeceğiniz kişi bir araya geldiğiniz Sağlık Bakanı. Yani şu uyarıyı yapın kendisine. Gece 1.30'da tweet atmak için kullanmayın bu söylediklerimizi diye. Tweette bir boka yaramıyor çünkü. Yani orada hikaye anlatılan. Profesör Doktor Necmettin Ünal. Necmettin Hoca televizyonlardan da uyarıyor sürekli insanları. İzlemişsinizdir daha önce. Birinci zirve noktasında vaka sayısı 5000'di. Şu anda 21.000 vaka var. Yani 4 kat fazla. Evet. Yani. Ve bunun karşılığında sadece ve sadece biz Sağlık Bakanı'ndan gece saat 1.30'da tweet görüyoruz. Aman diyeyim, tedbiri elden bırakmayalım. Ya hadi biz hepimiz gerizekalıyız. Öyle ya, sizin için dinsiz, milliyetsiz, vatansız, böyle insanlarız. Sorosçuyuz hepimiz. Öyle biz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'dan talimat alıyoruz. Beni bugün aramadı. Muhtemelen amca biraz da yaşlı zaten. Muhtemelen arayacak vakit bulamadı. Arar şu, inşallah şu ara yayında aramaz. Talimatları alacağız çünkü. Diyelim ki biz onlarız. Ya bir dini akide olarak sürekli olarak önce tedbir sonra tevekkül diyen sen değil misin? Heh, tedbir kapsamı içinde mesela lebalep dolu kongre salonlarında insanların bir araya gelmemesi, Hatay'daki gibi birbirinin üstüne çıkmış develerin deve güreşi yapmaması yok mu mesela? Söylesene. Cenazelerde çekingen ifadelerle defin sırasında en arkalarda durmak mesela. Nasıl bir şey? Benimle bir alakası yok ki bunun. Ben tedbirimi alıyorum. Alabildiğim kadar elimden ne geliyorsa. Aşı. Vallahi görmedik aşı. Ama ya yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Devleti yönetenler yapmıyor ki. Onların derdi bunun konuşulmaması. Bugün Mehmet Barlas bir yazı yazmış. Bak, Mehmet Barlas bile yazmış. Mehmet Barlas bile. Tatsız gelişme. Yok, onu değil, ayranımız döküldü falan, öyle bir şey anlatmıyor. HDP-PKK ilişkileri tartışılırken milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun mecliste direnişe geçmesi, sonra da polis tarafından gözaltına alınması ciddi bir sertleşmenin işaretidir. Ne diyorsun? Aa, hiç. Ben böyle düşünmemiştim. Sertleşme diyor. Hatırladığı kadarıyla böyle şey yapıyorsa, tam böyle bir şey değil o ama. Tabii geçmişte kalınca normal. Yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan haber yok mu? Olur mu öyle şey ya? Tabii ki var. Sürmanşette şu kadar. Kuş bokkada bir haber koymuşlar. İlk hedef enflasyonu kalıcı olarak düşürmek. Bence iyi. He? İyi. Bence de iyi diyorum bak. Bence iyi. Kesin. Nasıl? He, nasılına bakmadık. Biz önce hedefi koyduk. Kısmet ya. Yani. Dalga geçiyorlar ya. Gerçekten dalga geçiyorlar. Sözcünün manşeti. Bunlar nasıl reform? İktidar hukuk ve ekonomi alanında reform vaadiyle peş peşe paket açıkladı. Ancak son aylarda her ikisinde de geri gidiş var. Boğaziçi'nde kampüse giren öğrencilerin gözaltına alınmasından Kanal İstanbul'a hazine garantisi verilmesine kadar pek çok başlık derlenmiş Veli Toprak'ın haberinde. Manşeti de rektörden YÖK başkanına cami jesti. Artık kimse onu koltuğundan edemez. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi rektörü Bünyamin Şahin amiri konumundaki YÖK başkanının babası adına cami yaptırıyor. İşte bu ya. Yekta Sarıcı'nın merhum babasının cenazesinde zaten biliyorsunuz Sağlık Bakanı'nın çıkmıştı ya. Öngörmem mümkün olmuş olmalıydı. Oldu mu? O olmadı da dememle birlikte o olacak bir şey de değildi. Öngörmem lazım mıydı? Lazımdı. Sonra Süleyman Soylu'nun merhum annesinin cenazesinde yine aynı şey. Soru? Yani soru sorulmadı bu sefer. Gece saat 1.30'da çişe kalkmış Burhan Kuzu tweetiyle gördük biz bunu. Tedbirimizi alalım aman diyeyim. Korona kırmızısı, virüs durdurulamıyor. 3 büyük şehir çok yüksek riskte. İstanbul turuncudan, Ankara ve İzmir ise sarıdan kırmızıya döndü. Düşünün, son düzlükte Ankara'dan açıktan fulleli adımlarla kapattık biz arayı. Saygı Öztürk, Hüsamettin Cindoruk'la konuşmuş. Hani Türkiye'de sağ siyasetin önemli isimlerinden biri, eski meclis başkanı aynı zamanda. O, iç barış olmazsa Türkiye'nin birliği sıkıntıya düşer demiş. Vallahi yani Hüsamettin Bey'in söylediği, ben onu sadece iç barış olarak nitelendirmiyorum. Yanlış bakılır bence öyle olursa. Bu sadece barışmakla alakalı bir şey değil. Şu anda insanlar birbirlerini sevmeyebilirler. Ama ortak bir zeminde buluşmak sevginin çok daha ötesinde anlam taşıyor şu anda. Sevenlerin bir araya geleceği bir ortam değil. Yani biz Taksim süt içte buluşup muhallebi içip aramızdaki tatsızlığı çözmeye çalışan insanlar olamayız. Öyle değil durumumuz. Biraz daha ciddi mevzu. Bakalım Bir Gün gazetesine yazmış. Düğümü muhalefet çözecek. Ay hadi inşallah. İktidar tüm gücüyle yükleniyor. Meclis muhalefetinin sandık siyaseti bu gidişata karşı asla barikat olmaz. Bakalım bakalım. İşi sandığa bırakmak diye bir başlık var. Muhalefetin tüm sorunlarını sandığa havale etme siyaseti iktidarın önünü açıyor. İşte söylediğimiz bu. Sabah kim yazmıştı hatırlamıyorum. Birinde gördüm ama bir Twitter paylaşımında. Ya ne olur kusura bakmasın, hakkını helal etsin. Gerçekten biri yazdı bunu çünkü. Tam da onun sözünü kullanmak zorundayım. Diyor ki bu Clubhouse'da ya da işte Twitter'ın sohbet odalarında girmedim gerçekten. Yani o kafa artık, ben de onu kaldıracak kafa kalmadı. Ben o kadar zeki bir insan değilim. Herkes yapabiliyor, ben yapamıyorum. Vallahi kafam şişiyor çünkü. Oradaki konuşmalarda muhalefet partilerinden o sohbet odalarına gelenler Herkes aynı cevabı veriyormuş. Hani konuşuyorsun, biz de burada konuşuyoruz, siz de bana soruyorsunuz ya. Peki çözüm ne yapacağız? İşte anlatıyorum çözümü ben kendi açımdan. Muhalefet partilerinin temsilcileri ısrarla aynı şeyi söylüyorlarmış. Bekleyin az kaldı. Bekleyin gidiyorlar. Ya çok güzel siyaset. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani hiç içimden gelmez istediğim bir şey değil ama ben böyle siyaset yaparım. Harbi söylüyorum. Ben gün içinde mesela o cümleyi gönül rahatlığıyla eğitimini de aldığım için hani 400 kere falan kurabilirim. Buysa eğer siyaset. Belki az kaldı gidiyorlar. Ya bu mu çözüm? Diyelim ki yarın sabah iktidar değişti Türkiye'de. Tamam. Yani bugün akşamüstü hemen hızla konuldu ortaya sandık. Patküt seçimi yaptık. Zaten Anadolu Ajansı verileri çok hızlı açıkladığı için hemen çözümü bulduk. Sabah da yeni hükümet kuruldu. Bu değil ki mevzu. Ne yapmayı planlıyorsun? Bakın şimdi ilk yayında söylediğimizi biraz daha açmanın zamanı geldi. Nasıl açacağız? Bugün dedik yani aklı selimle ortaya çıkıp birlikte ortak akılla bir şey üretilmeli diye. Muhalefetin kendi programını ortaya koyması lazım. Ve çıkıp demesi lazım kardeşim artık Türkiye'de siyaset durdu. Durdu. Yok şu anda siyaset kımıldamıyor. Biz ilk seçimde iktidara geleceğiz ve yapacağımız şudur. Kimse şu numarayı yapmasın. Ama o açıkladığında öbürküler çalıyorlar. Ya şu anda yapabileceği bir şey yok. Senin programını yürütüp senin yapabileceğin bir şey yapamaz şu anda iktidar. Çünkü onun için bir organizasyona ihtiyaç var ve zaten sıkıntı bu. Organizasyonda köşe başları değiştirilmiyor. İktidarın yaptığı en büyük saçmalık bu zaten. O yüzden rahat ol. Ama bunun yöntemi az kaldı, dayanın gidiyorlar falan. Dayanın ne demek ya? Ya insan seçmenine dayan der mi? Biraz daha diren. Yettim. Ben yerleşeyim seni de aldıracağım. Yani herhalde böyle bir şey. Bundan bir sonraki de böyle gelecek diye düşünüyorum. Sözleşmeyi geri alacağız. İktidarın ve gericilerin uzun süre hedef aldığı İstanbul Sözleşmesi'nin bir gecede AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla tek taraflı feshedilmesine tepkiler sürüyor. Malatya ve Aydın Kuşadası'nda bir araya gelen kadınlar, sözleşme bizim, geri alacağız. Milyonlarca kadının hayatı ve haklarına dair tek kararı bir adam veremez diye konuştu. Valla kadınlar hadi oradan diye çok çok net söylüyorlar zaten. Diyorum neden diye soranlara ölüyorlar ondan olabilir mi diye sorun. Halk iradesine ipotek konamaz evrensel. Diyarbakır, Van, Batman ve Dersim'de Nevroz'u kutlayan yüz binler iradelerinin yok sayılmasına ve HDP'nin kapatılma davasına karşı meydanlardan seslendi. 21 Mart doğanın uyanışı, baharın gelişi, hayata yeni yüzle bakışımız bütün evrenle böyle kutlanıyor. İsimleri farklı. Nevruz diye kutlayana kutlu olsun. Nevroz diye kutlayana, W ile kutlayana da öyle kutlu olsun. Ama bundan siyaset çıkarmaya çalışanın kim olduğuna bakmaksızın Allah belasını versin. Çünkü biz ne bok yaşadıysak bundan yaşıyoruz işte. Ve biz baharın gelişine bile sevinemeyen bir toplumuz artık. Çünkü insanlar kendi mecrasında seviniyor herkes. W ile Nevroz diyenler bu tarafa. Gel buraya. Kutluyoruz burada. Gel buraya biz burada kutlayacağız. Burada. Bizim kutlama burada. Geçme o tarafa. Kaka onlar. Baharı bile ayrıştırmış durumdayız. Onun için diyorum işte ekonomide atılacak adımın sadece ekonomiyle alakası yok. Hatta daha ağırlıklı olarak siyasi tercihlerle alakası var. Gergerlioğlu meclisten gözaltına alındı. Yine Evrensel'in göbeğindeki haberlerden bir tanesi. Biz bu görüntüleri 90'larda gördük. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sözü. Tam tarihiyle 94'te gördük işte. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tutuklu bulunan 6 arkadaşları için 6 günlük boykot çağrısında bulunduğu Direniş Festivali başlığı altında gerçekleştirilecek boykotla birlikte nasıl bir üniversite sorusuna da yanıt aranacak. Evrensel'in haberlerinden bir tanesi birinci sayfadaki. Yeni Şafak'a bakalım. Ben size Yeni Şafak'tan haber göstereyim mesela. Kamu bankalarına büyük görev. Nasıl büyük görev? İşte onu anlatıyorum. Biliyorsun şimdi yeni Merkez Bankası Başkanı bizim yazardı. He? Perşembe biz bir manşet attık. Evet. Sen de uyandın hatta söylediğin yayında. Ha, anlattım insanlara. Bak bunun arkası geliyor. Toplantı öncesi. Klasik numarayı yine yapmaya başladılar. Faiz kötü. Faiz kötü. Yükseltmeyi düşünmüyorsun değil mi? Sakın ha. Aklından bile geçirme faizi yükseltmeyi. Sonra 200 bas puan yükseldi. Bir topuk Naci Ağbal. Ghost Hollywood. Yerine sizden yazar. Değiştiriyoruz, değiştiriyoruz. Hemen adam değiştiriyoruz. Evet, Şahap Kavcıoğlu geldi. Şimdi bak, görev kamu bankalarına düşüyor. Kamu bankalarında para yok ki. Zaten işte onlar onun için kullanılacaktı. Giden 128 milyar dolar bu yüzden önemliydi. Düşük kurdan piyasa besliyordun çünkü. Ve o zaman piyasada altında tutuyordun. Anlamayanlar olabilir. Şöyle çok basitçe anlatayım. Hani bak şu dakika itibariyle mesela. Dolar 7 lira 93'den gidiyor. 7.93 15'ten gidiyor ya. Mesela kamu bankaları çıkıyor. Ya bunun akılla gerekçesi tartışılır ama. Kamu bankaları çıkıp diyor ki ben 7.40'tan dolar satıyorum. 7.40'tan. Niye? 128 milyar dolarımız var. Bunun bir kısmını satalım. Satıldığı zaman ne oluyor? Hiç unutmayın. En basit ekonomi teorisi. Bir malın arzı yani sunumu arttığında fiyatı düşer. Bollaştığında piyasada daha çok bulunduğunda yani 1 milyon ton buğdayın olduğu bir piyasadaki buğday fiyatıyla 1 milyar ton buğdayın olduğu bir piyasadaki buğday fiyatı arasında farklılık vardır. Fazla olan da daha ucuzdur. Çok çünkü ondan. Öyle düşünün. Sen diyorsun ki ben 7.40'tan çekiyorum doları. Biri çıkıp diyor ki oğlum gerizekalı mısın sen 50 kuruş ucuza satıyorsun. Ya tamam sat, bende çok var. Çıkıyorsun satıyorsun dolar düşüyor. Neden? Daha ucuza satan varken hiçbir gerizekalı gidip 7.93'ten almaz değil mi? Ha mantık bu. Nereye kadar? 128 milyar dolar bitene kadar. Çaktın çaktın çaktın çaktın. Hani televizyona çıkan o dangalak söylüyordu ya. Çak 3 milyar dolar. Bir 3 daha çak iyice aptallaşsın diye. 3, 3, 5, 13, 18, 23 çatır çatır çakıyorsun ama 180'den 128'den düşüyor bunlar. Bir an geliyor sen diyorsun ki ver bir 3 daha. Diyorlar ki efendim kalmadı. Ney? Ama söyleyemiyorlar da bunu. Para bitti. Kamu bankası ne yapsın bu saatten sonra? Mevduatını mı dağıtacak? Halktan topladığını mı dağıtacak? Yapamazsın. Merkez Bankası'nın bir de karşılık bölümü var orada. O mevduatın karşılığında bir miktar zaten Merkez Bankası üzerinde duruyor. Oraya kote bir şey olur diye. O da yok. Ne yapacak? Hatırlıyor musunuz? 2 hafta önce atılan kredi musluklarına ilişkin adımı burada konuştuğumuz. İşte bak gerekçesi buydu. O gün anlatmıştım ya. Şimdi sen halka kredi de veremezsin. Nasıl vereceksin? Elinde kaynak yok. Öz sermayeden çekip krediye mi dağıtacaksın? Onu da yapamazsın. Bak ekonomiyi durduruyorsun bunu yaparak işte. Atılan o saçma adımların götürüsü bu. Onun için çıkıp başınıza damat kadar taş düşsün. Ya gerek yok ki damadın taşı düştü zaten. Kendisinin düşmesine gerek yok. Ayrıca damat nerede şu anda? 8 Kasım ya 8 Kasım 2020. Nerede damat? Yok. Kime hikaye anlatıyorsunuz şimdi siz? Çıkartın televizyona, çıkartın o bıngıldak tipi. Tekrar anlatsın. 3 daha saat. Bir 3 daha çak iyice aptallaşsın geri zekalı. Ay damadı bulursanız tam zamanı bak. Berat Albayrak hani çıksın şive yapsın mesela bize. La 5'ten alıp alttan satarık. Satacak ya. Artacak ya. Sonra dolar doldu 5 lira. Ne yapacaksın? Vallahi hatırlamıyorum ki dolar oldu 5 lira. En son ne zaman bunu konuştuğumuzda. Benim ilkokul bitirdiğim sene miydi? Bilmiyorum ki. Ama bulursanız belki aynı şeyi yine söyler. Güler Sabancı alkışlar belki yine. Moral olur ya en azından. İşe yarar mı? Yaramaz da. Moral olur ama. Güleriz, eğleniriz falan. Akşama bakalım. Göçe karşı Nobel'lik örnek. Bakalım hemen. Türk Kızılay'ı Nobel ödüllü mikro kredi projesinin bir benzerini Afganların yaşadığı yasa dışı göçünü önlemek için hayata geçirdi. Evet. Mikro kredi. Yani para verelim, ufak işler kursunlar. Doğru. Paramız yoksa ne yapacağız? Yoksa buna ben varım. Bu dünyada işlenen bir sistem bizde de uygulandı. Da para yoksa ne yapacağız? Yani B planınız vardır inşallah. TBMM'deki protestoyu gözaltı bitirdi. Bak, bu haberi özellikle akşamdan okuyorum. Ömer Faruk Gergerlioğlu haberi. Dikkatli dinleyin lütfen. Vekilliği düşürüldükten sonra mecliste eylem başlatan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu dün grup odasında gözaltına alındı. Şentop, kim o? Şentop. Meclis başkanı mı acaba? Yani onu bilmiyorum, çok da emin değilim. Şentop, meclis hukuk dışı bir propagandanın parçası olamaz dedi. Haber bu kadar. Bunun içinde milletin iradesiyle oraya getirilmiş bir insanın vekilliğinin yok edilmesi var. Üstelik Anayasa Mahkemesi'ne itiraz süreci tamamlanmadan yapılması var. Daha önce Enis Berberoğlu ortadayken yapılmış olması var. Ayrıca hepsinin ötesinde dindar bir insan olduğunu saklamıyor. Benim hayatımda öyle bir şey yok. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bunu. Acaba bu ayıp yanlış falan bir şey de değil. Yıllarca bu çekingenlikle yaşadı bu topraklarda herkes çünkü. Hiç gerek yok. Biri dindar olduğunu ne kadar rahat söyleyebiliyorsa bir diğeri de dindar olmadığını o kadar rahatlıkla söyleyebilmeli. Örnek benim mesela. Dindar olduğunu söyleyen bir insan abdest alırken gözaltına alındı. Bu ülkede samimi dindarların hiçbiri rahatsız olmadı. Ya kardeşim gerçekten sizde çok tuhaf bir yapı var ya. Sonra daralınca diyorsunuz ki yani bilip de susan dilsiz şeytandır. Abi yani bari bunu söylemeyin ya. Yani birinden birini seçin. Ya da işte ilk yayında okudum, bir daha söyleyeyim size. Melih Altınok'un Sabah gazetesinde yazdığı yazı abdest başlığı. Ya insan şunu yazmaktan utanmaz ya. Ya şey, utanır. Ama insan utanır, doğru. Yanlış söyledim, yanlış kurdum cümleyi. Benim ilgimi çeti. Bak diyor ki yetkililer bu iddiaların doğru olmadığını söylüyorlar. Yani abdest alırken gözaltına alınmadı diyor yetkililer. Ama normalde bir daha soruyorum aynı soruyu. Ya sadece bu soruya cevap verin. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bırak milletvekilliğini. Bir milletvekilinin misafiri mecliste, tuvalette abdest alırken bırak kapının açılmasını, kapının zorlanmasını ısrarla tıklatsan bundan kaç yüzyıllık mağduriyet çıkardı? Tartışılmadan. Ve hemen söylenecek yalan şuydu. Ne yani sen insanların dini vecibelerini yerine getirip getirmediğini mi sorguluyorsun? E sen sorguluyorsun. Yetkililer bunun doğru olmadığını söylüyor. Ama yetkililer onu söylüyor da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ayağındaki terlikler onu söylemiyor. Herhalde bunu yapmamıştır değil mi? Dur şey yapıyorlar. Terlikleri ıslatayım ben. Abdest alıyorum. Tamam hemen onu yapayım. Böyle mi? Bunu yazıyor diyor ki benim ilgimi çekense hukuki bir tartışmada Allah'la kul arasındaki ilişkiye dair bir ayrıntının sekülerler tarafından bu denli vurgulanması. Tamam ulan ben vurgulamıyorum. Sen vurgula. Ben vurgulamıyorum. Benden çıktı. Sen yap. Vallahi ben dindar değilim ya. Sen yap. Ya bu artık yani akılla, insanlıkla, ahlakla falan açıklanabilecek bir şey değil. Kimse kusura bakmasın ya. Ama bu ülkenin dindar insanları sizin yüzünüzden oluyor bu. Vallahi samimi dindarım diye gezen insanlar sizin yüzünüzden oluyor. Siz sesinizi çıkartmadığınız için oluyor. Defalarca bunun belasını yaşadık hep beraber. Sırf alnı secde gördü denilerek. O da tartışılır. Gerekli midir? O da tartışılır. Ama sadece o yüzden önleri açılan insanlar bu ülkede darbe girişiminde bulundular. 251 insanın kanı var ellerinde. 2500 insan yaralandı. Ülkenin demokrasisinin boka batmasını saymıyorum bile. O günden bugüne ülkenin bütün kurumları hallaç pamuğu gibi atıldı. Hala çözülemedi. Ama yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Hiç sesiniz çıkmıyor. Atıp tutmaya başladım. Oo, hadisin biri geliyor, biri gidiyor. Kıssalar geliyor, hisseler gidiyor. Herkes, hiç ses çıkmıyor. Ve hiç utanmıyorsunuz bunu yaparken. Emekliye 1700 lira promosyon. Niye? Ya baktık şimdi gece konuştuk. Biz gazete böyle değildi aslında. Emekliye 700 lira promosyondu bu ilk hali. Sonra baktık ki dolar molar oynuyor. Saçı başı ayrı oynamaya başladı doların. Dedim ki 1700 yapın. He? Değil mi? Hatta bu bana dedi ki abi dedi 1700 çok dedi. Ben de dedim ki lan elini korkak alıştırma. Geri zekalı sonuçta ne değişecek? Bizden bunun hesabını soran mı var? 6 yıldır yapıyoruz kimsenin salladığı yok. Sinirlendirme 2700 yazdırırım. 1700 diye çıktık. Neyle verilecek bu promosyon? Vallahi bankalar düşünsün. Bana ne ya? Bana ne kardeşim? Benim işim mi bu? Bankalar düşünsün. Sessiz kalmayı biliyorsun. Toplantılarda alkışlamayı biliyorsun. Eğer de bunun da nasıl olacağını muhtemelen biliyorsundur. Yani en azından teoride biliyor olman lazım diye düşünüyorum. Anlatacak bir şeyim vardır. Yıldızlı peki bugün takvimin manşeti. Yıldız Kartal engelini aldırmadı. Nakıştan kazandığı parayla 1200 engelliyi Tekerlekli sandalye ve protez sahibi yaptın. Helal olsun. Helal olsun. Cici ve Bella geliyor. Hadi gözünüz aydınlan. Onlar kim? Bilmiyorum ki ama iyi bir şey herhalde. Amerikalı iş adamı Muhammed Hadid İstanbul'a geldi. Türkiye'ye övgüler dizdi. Kızlarının hayranlarına da müjdeyi verdi. Cici ve Bella Temmuz'da burada. Abi başımızla barabar da Temmuz'a biz kalır mıyız o çok belli değil be. Hani dünya gözüyle görelim diye getiriyor. Biraz daha mı erken gelseler? Çünkü biz de mesela Temmuz'a kalıp çok uzun zaman ya. Biz ülkede öyle yapmıyoruz planları. 4 aydan bahsediyorsun. Oo 4 ayda. 4 ayda Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı değişti. Bak yeminle söylüyorum. Oturdu adam da koltuk ısınmadan gitti. Giderken de teşekkür etti. Şükranlarını sundu. Beni bu göreve getirdiği için ve aldığı için şükranlarımı sunuyorum diye. Hep beraber birbirimize bakıp sığıra bağladık. Bir insan lan ne yaşamış olabilir de giderken bu kadar şükran dolu olabilir. Oh be nasıl yırttık. Yemin ediyorum bir ara sıkışıp burada kalacağım zannetmiştim ya. Ama Cici ve Bella geliyormuş. Nereye? Temmuz'a gelemezlerse de Ekim'e mutlaka bekleriz. Yani bizde çünkü turizm sezonu uzun. Antalya tarafında ooo Ekim, Kasım, Aralık bizde gider. Bakalım. Hocaya da bakalım. Ben bakmadım bugün ama. İlişkide ayıp olmaz. Tıpta değil miydi hocam o? Tıpta ayıp olmaz. İlişkide ayıp olmaz ne demek ya? Hocam eşim yeni doğum yaptı. Oo Allah bağışlasın ne güzel. Bebeğimiz 2 aylık analı babalı büyüsün. Şimdi bu cinsel ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu? Bebeğe zarar verir mi? Bebek çıktı değil mi yani şu anda 2 aylık derken bebeğimiz 2 aylık derken eşim yeni doğum yap diyorsunuz. Bebek dışarıda değil mi? Yok yani zarar vermez o yüzden. Ama bir kafaya bak ya. Eşler arasında ayıp olur mu? Bak şeye bak cevap. Eşler arasında ayıp olur mu? Çekerim bak kulağını şimdi. Ya bırak ya. Hocam. Buyur. 39 yaşındayım. He? 3 yıllık evliyim normal. 3 de normal. Hanımla bir şey yapamıyoruz. Ne gibi? Yani bir şey yapamıyoruz. Ne ya? Yani hocam hemen terliyorum nefesim kesiliyor. Arkadaşlar şerbet iç dedi iyice kötü oldum ne yapayım? Arkadaşlarınla görüşmeyi kes. O arkadaşların Allah belasını versin. Arkadaşlarım şerbet iç dedi. Ben içerken hepsi gülüyordu. Anlamadım çok da mana veremedim ama. Hocam avokado cinsel gücü arttırır dediler. Bir haftadır her gün 4 tane yiyorum. Ne zaman etkisi çıkar? Muhtemelen etkiyi bakarak görmeye çalışıyorsun şu aşamada değil mi? Zannetmiyorum. Hani gözle görülür bir etki, elle tutulur bir etki. Onun peşindesin muhtemelen ama. Bak hocanın cevaba bak. Cinsel güç derken neyi kastediyorsunuz? Allah aşkına neyi kastediyor olabilir? Vallahi hocam ne olur bir anlat bunu bana. Bir insan cinsel güç derken neyi kastediyor olabilir? En fazla. Cinsel mi kesin? Öyle yazmış. Jetonlu telefonda jetonu atınca konuşma hakkınız başlar. Bak bak bak bak bak. Cinsel aktivite böyle bir şey değil. Birçok şart doğal olmalı. Jeton diyorsun. Atınca diyorsun. Ha. Bazı kişilerde hormonlara bağlı, bazı kişilerde beslenmeye, bazı kişilerde sosyal yaşamla ilgili sorunlar cinsel gücü olumsuz etkiler. Gereksiz beklentilerde kişiyi mutsuz edebilir. Normalin fazlası olursa sonra zararı da olur. Avokado diyordum hocam 4 tane diyor. Bir haftadır her gün 4 tane yiyorum diyor. Boş ver bunu. Sadece avokadonun fiyatını düşün. Fiyattan zaten çıkmış durumda bu. Günde 4 taneden haftada 28 tane avokado yiyor bu. Bak iyi ihtimalle ucuzunu buldu. Sabah çıkıyor 9'dan itibaren şey yapıyor. market geziyor hangisinde daha ucuz diye. İyisini ucuzunu buldu, tamam mı? 10 liradan alıyor. Adamın aylık avokado tüketimi 1000 liraya geçmiş durumda şu anda. Bence bir tut elinden, elinden bir tut. Çünkü hani gözle görülür bir etki bekliyor bu. Yemiş avokadoyu, günde 4 tane yiyor, bakıyor. Gökyüzüne doğru, hani göklerden gelen bir karar mı vardır diye. Hocam biz bir aydır evliyiz. Allah müstesna, ne güzel. Her akşam yemekten sonra eşimle beraber oluyoruz. Güzel. Yemekten sonra karnımız doyunca diyorsun. Evet. Ancak ilişki 5 dakikadan fazla sürmüyor. Eşim nefes nefese kalıyor. Eşim fırında çalışıyor. Astım mı oldu? Allah senin cezanı versin. Gerçekten Allah senin gani gani cezanı versin. Fırında çalıştığı için diyorsun. Evet. Un falan şey yapıyor ya, sürekli ortamda un uçuşuyor. Sabahtan akşam adam kürek sallıyor. Fırını açıyor gece saat 3.30'da. Akşam son ekmeği çıkartıyor, satıyor, çocuklara bırakıyor ve çocuklara çıkarken diyor ki fırın size emanet, ben bir yemek yiyeceğim. Yemek zamanı geldi. Ve nefes nefese kalıyor. Eşim fırında çalışıyor. Astım mı oldu bu herif ya? Ablacığım bir ay olmuş daha ya. Bir ay. Sık bir dişini. Adamdan bu kadar çabuk vazgeçme bence. Tespitlerin önemli. Bak ya, bak ya. Un tozu dahil tozlu mesleklerde ne? Tozlu meslek mi? Tozlu meslek mi yazdınız lan? Evet, yani çalışma ortamında yoğun toz olan meslekler. Hepsi mi? Evet. Peki tozun ortamda olması önemli mi, yoksa masa üzerinde falan? Ha yok, öyle değil. Ortamda toz varsa. Un tozu dahil tozlu mesleklerde akciğerin alerjik hastalıkları söz konusu olabilir. Nefes darlığı cinsel performansı olumsuz etkiler, aile hayatınızda olumsuz etkilenir. Göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları uzmanına muayene olsun, burnu tıkalı olmasın. Nasıl yani? İşte burnuna da bir bakın. Hocam adam fırıncıymış, fırıncı. Herhalde o kadar geri zekalı değildir, değil mi? Burnunun tıkalı olduğunu hissedebiliyordur. Toplu olarak yine bir seans sonucunda, hani böyle ortam için artık elde ne varsa onunla düzenlenmiş bir seansın içinde, herkesin kafa yükselmişken ortaya çıkan sorular ve cevaplar bunlar. Her akşam yemekten sonra diyor biz beraber oluyoruz diyor. Ama diyor 5 dakikadan fazla sürmüyor diyor. Adam bir de diyor nefes nefese kalıyor. Fırında çalışıyor. Astım mı oldu bu herif diyor. Günün mektubu. Allah akıl fikir versin diyeceğim ama vallahi ben hep söylüyorum, bunun Allah'la bir alakası yok ya. Yani kafada var olan beyin yapısının yetmesi lazım buna. Yetmiyorsa. Dakika itibariyle yeşil olan 7.9621'den, öbürküsü 9.48'den gidiyor şu anda. Alıcıysan sana son yaparım. En son bu olur. Allah incamımızı hayretsin. Acayip bir haftaya başladık. Hepimiz için umarım iyi geçer. Her şey güzel olur. Her şey iyi devam eder. Hepimiz için, ülke için iyi olur her şey. Ama en çok ilk yayında söylediğim, azıcık aklın peşindeyim ya. Azıcık akla ihtiyacımız var. Vallahi komşu da olsa fincanla çıkıp, varsa sizden annem yarım fincan akıl istiyor denilebilecek durumdayız şu anda. Umarım o akıl bir şekilde gündeme gelir. Haftaya başladık. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geldiğiniz için. En çok aynı ülke için, aynı insanlar için hayal kurduğumuz ve bunu birbirimize aktarmaktan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden aktarmaktan korkmadığımız, buna destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu yayınlar sürsün, benim de katkım olsun kardeşim. Çünkü burada konuşulanları ben başka yerde duymuyorum, duyamıyorum. İnsanlar bunları konuşamıyor, yazamıyor. Bu yayının devamı için benim bir katkım olur mu diyenler için? Evet, olur. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mektup yazarsanız katkı iletmenin yollarını Bir maille anlatırım ben size. Ama onun dışında patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızla destekleyebilirsiniz bu yayını. YouTube'dan şu dakika itibariyle canlı yayını izleyenler. Yukarı doğru baş parmak işareti var. Bak 1783 kişi eş zamanlı izliyor. 1000 kişi sadece şu anda yayını beğenmiş durumda. Neden önemli o yukarı doğru parmak işareti? Onu tıkladığınızda başkalarına da tavsiye edecek bu yayını çünkü YouTube. Başkaları da gelecek. Daha çok insan bir araya gelip aynı şeye inanmamamıza rağmen konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Yaptık işte 6 yıldır ya. Yine yaparız kardeşim. Yeter korkmayalım birbirimizden. YouTube'da bir de katıl tuşu var. Eğer isterseniz kullanacağınız, ilk gününden beri bu yayınlar parasız ve son gününe kadar da hep parası olacak. Bu benim size taahhüdüm. İsterseniz YouTube'un sağladığı bu olanakla yayıncıyı beni destekleyebilmek için aylık küçük katkılarla destekleyebilirsiniz. Nasıl kullanacağınızı YouTube'daki açılış sayfamda video ile anlattım zaten. Ama bunların hepsinin dışında en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak, konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü şahane bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.